Ayrım 20, Kavganız, Atakan Büyükdağ, sayfa 326. 44. Bölüm, Gaz Savaşları. Ve günün sonunda South yeniden Roosevelt'in yanına geldi, bu sefer çok daha rahattı. Roosevelt, işler istediğin gibi gitti mi Alex? South, her şey istediğim gibi başkanım, sonuç tatmin edici. Roosevelt, güzel, gel otur biraz konuşalım. South, tabii ki başkanım. Roosevelt hemen günün yorgunluğunu alacak birer kadeh içki daha söyleyerek South'a tekrar kadeh kaldırdı ve yine arkasına yaslandı. Roosevelt, öncelikle bugün yaptığın uyarı ve bilgilendirme benim için çok önemli. Teşekkür ederim Alex. Peki bu konuyu neden bu kadar önemsediğimi biliyor musun? Sağız, rica ederim başkanım, bu benim de vatani bir görevim. Siz de bu ülkenin bana göre gelmiş geçmiş en nitelikli başkanlarından biri olarak bu konuyu göz ardı edemezdiniz. Roosevelt, güzel yorumların için teşekkür ederim Alex. Ama cevap Almanlar yüzünden olacaktı. İşin içerisinde Almanlar varsa tehlike her boyuta ulaşabilir. Hem şimdi bir de başlarında Hitler gibi kontrolü olmayan bir çılgın var. Vaktin var mı? Sana Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların kimyasal çalışmalarından dolayı tüm dünyanın neler çektiğini biraz anlatayım. Neden bu konuya bu kadar önem verdiğimi daha iyi anlarsın. Birazdan anlatacaklarımı bizzat yaşayanların bana anlattığı gibi aktaracağım. Sağız, tabii ki başkanım, çok büyük bir zevkle. Roosevelt, Birinci Dünya Savaşı bir siper savaşıydı Alex. Her şey çok kısıtlıydı, düşünebiliyor musun? Yüzlerce asker makineli tüfeğe doğru koşuyor. Belki o sırada 50 asker ölüyordu. Ama karşı siperi yıkmak için o kaybı vermek zorundaydılar. Ne doğru dürüst hava gücü vardı ne de şimdiki tanklar. Her silah insan ile taşınıyordu. Çok ciddi kayıplar verildi. Tüm bu denklemi ilk yıkan 1914 yılında Fransızların gerçekleştirdiği göz yaşartıcı gaz saldırısı oldu. Hiç bilinmeyen bir gaz hava yoluyla taşınarak diğer askerlerin görmesini engelliyordu. Bir anda karşı taraf etkisiz hale geliyordu. Düşünebiliyor musun? Hava ile taşınan bir silah türü, yani gaz, yepyeni bir şey keşfedilmişti. İnsanların taşımasına gerek olmayan yepyeni bir silah, hayal bile edilemeyecek bir şey. Tabii ki Fransızlar göz yaşartıcı gazı saldıkları anda buna maruz kalan Almanlar daha etkili gazların nasıl üretilebileceğini düşünmeye başlamışlardı. Düşünsene, belki öyle bir gaz geliştirilebilirdi ki soluyan ölürdü. Gaz akışkandı Alex, sipere bile girerdi. Kurşundan kaçabilirlerdi ama gazdan asla kaçamazlardı. Gaz gerçekten inanılmaz bir buluştu. Almanlar ilk önce maruz kaldıkları gazı üretip bunları Ruslara karşı kullanma planları yaptılar. Bugünkü Polonya topraklarında Ruslarla çarpışan Almanlar silindirlerce göz yaşartıcı gazı üretip Rusları bu gazı solumaya maruz bırakacaklardı. Varşova'da Ruslarla çarpışan Almanya'nın 9. ordusunun başındaki isim General Max Hoffmann, dünya savaşlarında yeni bir çığır açacak olan gazın etkilerini iyice görebilmek için 31 Ocak 1915'te Bolimov'daki kilisenin çan kulesine çıktı ve büyük bir gururla 18 bin göz yaşartıcı gaz güllesinin Rus hattının üzerine bırakılmasını izledi. Bu tarihin ilk büyük gaz saldırısıydı Alex. 18 bin adet ne demek biliyor musun? Muazzam bir hazırlık yapılmıştı. Fakat sonuç beklenildiği gibi olmadı. Hatta tam bir hayal kırıklığına dönüştü. O dönemler aşırı soğuk olan hava gazın neredeyse tüm etkisini yok etmişti. Peki bu kötü sonuç Almanları gaz geliştirme çabalarından vazgeçirdi mi? Hayır, aksine onları daha da perçinledi. Almanlar var gücüyle gaz araştırmalarına başladılar Alex. İleriki dönemlerde de çalışmaları ilk meyvesini vermişti. İpres'teki klorin gaz saldırısı Birinci Dünya Savaşı'nın ilk başarılı zehirli gaz saldırısıydı. Belçika'nın Ypres şehrinde Almanlar, Kanadalı ve Fransa kolonisi ülkelerden gelen Afrikalı askerlere karşı savaşıyorlardı. Konvansiyonel siper savaşı gerçekleşirken 22 Nisan 1915 tarihinde düzenledikleri kritik klorin gazı saldırısı önceki tüm bilinenleri bilinmez kıldı. Almanlar çok planlı ilerlemişlerdi. 22 Nisan günü öncelikle sıradan bir bombardıman gerçekleştirdiler. Bu bombardımandan korunmak isteyen Kanadalı ve Fransız Afrikalı askerler saklanmak ve korunmak için siperlerinin en derin noktasına doğru harekete geçmek zorunda kaldılar. Düşmanlarının saklandığını gören Almanlar tüm askeri birliklerini geri çekerek cephede sadece Pioniere adını verdikleri yeni eğitilmiş mühendis timini bıraktı. Almanların sinyal roketini fırlatmalarıyla birlikte Pioniere timi gazların bulunduğu varillerin valflerini açtı ve yeşille sarı renk arası bir gaz valfin ağzından tıslayarak havaya karışmaya başladı. Kendisini rüzgara bırakan gaz yavaşça toprağın üzerinde adeta bir örtü gibi tabaka oluşturuyor, süzülerek ilerliyordu. Aşağı gitmek isteyen gaz yerdeki çatlaklara bile doluyor, hendekle karşılaştığı zaman ise içini tamamen dolduruyordu. Yavaşça düşman siperlerine doğru ilerleyen gaz düşman siperlerine de girmeye başladı. Siperlerin en derin noktasına kadar erişip siperleri doldurdu. Gazı soluyan askerler o anda tarifi belirsiz bir acı içerisinde çığlık atmaya başlıyorlar, saniyeler içerisinde de nefes alamaz hale geliyorlardı. Hatta bazıları orada daha fazla dayanamayıp boğuldular. Klorin gazı silahların yapamadığını yapmış, Almanlar hiç kayıp vermeden karşı siperi yok etmişlerdi. Arkada kalan Afrikalı ve Kanadalı birlikler sendeleyerek, sürünerek geri çekilmeye başladılar. Neye uğradıklarını anlamayan ve şoka girenler ise siperlerinde kalıp kendilerini gazaba bıraktılar. Askerlerin boğazları tırmalanıyor, ağızlarını gömleklerinin etekleriyle kapıyorlar, hatta bazıları elleriyle toprağı kazıp kafalarını toprağa gömüyorlar, acıdan kıvranıyorlardı. 5.000 asker orada öldü, 10.000 asker ise ciddi hasar aldı, tüm birlikler bölgeyi tamamen boşaltmıştı. Düşünebiliyor musun Alex? Tek kurşun atmadan 15 bin askeri etkisiz hale getirmişlerdi. Tek bir kurşun bile sıkmadan.
Sas, bu inanılmaz bir olay başkanım. Kanım dondu.
Roosevelt, kadehinden bir yudum daha al Alex. Daha yeni başlıyoruz. Bir anda cephelerdeki hastaneler doktorların nedenini anlamadığı hasta vakalarıyla dolmuştu. Bu atağın klorin gazı saldırısı olduğunu anlayanlar ise cephede savaşan ve klorin gazına maruz kalan kimyager askerler oldu. Klorinin etkilerini nötrleyecek olanlar da yine bu kimyagerlerdi. Londra'daki kadınlar bir hafta içerisinde 300 bin hiposülfitli pamuk içeren basit bir gaz maskesi ürettiler. Artık askerler maskeler ile savaşacaklardı. Füzyonu keşfeden Otto Hahn da o dönemler piyade birliğinde teğmenmiş, hatta gaz silindirlerinin doldurulmasına yardım edermiş. Gaz silindiri demişken, doldurulan 5730 gaz silindiri 168 ton klorin içeriyordu. Otto Hahn da bu silindirlerden salınan gazların rüzgarla birlikte doğru yöne gitmesinin sağlanması için sahaya gaz saldırısı koşullarını incelemeye gönderilirmiş. Hatta ileriki zamanlarda gaz saldırılarını da yönetmeye başlamış. Nereden nereye görüyor musun Alex? Şimdi o adam yaptığı keşif ile atom bombasını tekrar gündeme getirdi.
Sas, peki başkanım, zehirli gaz kullanımı yasak değil miydi? Almanlar nasıl bu şekilde istedikleri gibi gaz geliştirip kullanabildiler?
Roosevelt, Alman askerleri ve bilim adamları Lahey Sözleşmeleri ile yasaklanan zehirli gaz kullanımı maddesinin ilk olarak Fransızlar tarafından bozulduğuna, Fransızlar 1914'te yüksek konsantrasyonda klorinden daha zehirli olan göz yaşartıcı gazı kullanmışlardı ve İtilaf devletlerinin daha da zehirli gazlar üretme hazırlığı içerisinde olduklarına inanıyorlardı Alex. Bu nedenle vicdani değerlere sahip olan Alman bilim adamları bile vatanlarını ve sivillerini korumak adına zehirli gaz üretiminde yeni keşifler yapmaya sıcak bakıyordu ve bu şekilde de yaptıklarını dünyaya karşı savunuyorlardı. Almanya'ya zehirli gaz üretiminde yardım eden bir diğer bilim adamı da kimdi biliyor musun? Fritz Haber ve fizikçi James Frank, ikisi de Nobel ödüllü bilim adamı. Almanya'nın bilim ve tekniği hep çok ileriydi. Tabii burada Almanya'nın savaş öncesindeki kimyasal üretim kapasitesini unutmamak lazım. Bu kapasite savaş zamanında kendisine büyük avantaj sağladı. Savaş dönemindeki Alman gaz üretimi İtilaf devletlerinin üretiminin çok ötesindeydi. Savaşın sonunda, yani Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda en az 200 bin ton kimyasal gaz üretilip kullanılmıştı. Bunun yarısı Almanlar tarafından, diğer yarısı ise İtilaf devletlerinin tamamı tarafındandı. Neyse, biz dönelim 1915'e. Almanya elindeki kadro ile yeni gazlar geliştirmeye devam ediyordu. Almanlar klorinden sonra fosgen gazını da tanıttılar. Daha sonra çok zehirli bir gaz olan fosgeni klorin ile karıştırıp bulut gazı saldırıları düzenlediler. Haziran 1915'te bu sefer hedefleri Rus ordusu olacaktı. Galicia'da Rus ordularına karşı gerçekleştirdikleri gaz saldırısında rüzgar istedikleri yönden esti ve oldukça zehirli bir karışım olan klorin ve fosgen karışımını Rus ordularının üzerine saldılar. Tek bir kurşun bile sıkmalarına gerek kalmamıştı. Saldırı %100 başarılı kabul edildi. Fosgen klorinden 10 kat daha zehirli bir gazdı ve bu gaz Fransa tarafından da kullanılmaya başlanmasıyla birlikte Birinci Dünya Savaşı'nın her cephesinde bir tehdit oluşturmaya başlamıştı. 1 litre havadaki yarım miligram fosgen konsantrasyonu bir insanı rahatlıkla öldürebiliyordu. Daha yüksek konsantrasyonlarda ise 1 veya 2 nefes solumak bir insanı saatler içerisinde öldürmeye yetiyordu. Havadaki su buharıyla birleşen fosgen direkt soluyanın ciğerlerindeki dokulara yerleşiyor ve kişiyi öldürüyordu. Savaş zamanındaki gaz saldırısı vakalarının %80'i fosgen gazı yüzündendi. Öylesine bela bir gazdı fosgen.
Sas başkanım, peki maskelerden bahsetmiştiniz. Bu maskeler her gaz için ayrı mı geliştiriliyordu, yoksa bir maske tüm gazları önlüyor muydu?
Roosevelt, her maskenin nefes alma bölgelerinde gaz çözücüler vardı ve bu gaz çözücüler sadece belirli gazları nötrlüyorlardı. Örneğin klorin gazı saldırısının ardından klorini çözen kimyasalları içeren maskeler yapılmıştı. Ama devreye fosgen girince bu sefer ona da önlem almak için yeni bir maske üretilmesi gerekiyordu. Gazlar keşfedildikçe ve tecrübe edildikçe gazları nötrleştiren ve etkisiz hale getiren yeni gaz maskeleri de üretiliyordu. Bu nedenle de ülkeler devamlı yeni bir gaz arayışı içerisine giriyorlardı. Kısa süre içerisinde askerler fosgeni engelleyecek maskelerini giyerek cephede savaşmaya başlamışlardı. Ama merak etme Alex, Almanlar maskelerin de engelleyemeyeceği bir gaz üretmişlerdi. Fosgen'den sonra ise İngilizlerin kusma gazı, Almanların klop olarak adlandırdıkları pikrik asit ve ağartma tozunun zalimce bir karışımı olan kloropikrin geldi. Alman mühendisleri kloropikrini ilk olarak Ağustos 1916'da Rus askerlerine karşı kullandılar. Kloropikrinin özelliği kimyasal olarak eylemsiz olmasıydı. Diğer kimyasallarla reaksiyona girmediği için askerlerin gaz maskelerinin içerisindeki gaz çözücüler kloropikrine engel olamıyorlardı. Gaz maskenin içerisinden doğruca geçiyordu. Kloropikrin mide bulantısına, kusmaya ve ishale sebep oluyordu. Yani muharebedeki askeri kısa süre içerisinde savaşamayacak duruma getiriyordu. Kloropikrini ölümcül kılan şey ise kusmaya sebebiyet vermesiydi. Şimdi böyle bir gazı düşün. Almanlar bunu salıyorlar ve bir de bu gazı fosgen ile karıştırıyorlardı. Kloropikrini soluyan asker kusmak için kendisini fosgenden koruyan maskesini kaldırınca artık fosgeni de solumuş oluyordu ve tamamen etkisiz hale geliyordu. Kloropikrinin diğer avantajı ise ucuz ve yapımının kolay olmasıydı. Lakin Birinci Dünya Savaşı'nın en korkunç gazı bunların hiçbiri değildi Alex. Öyle bir gaz keşfettiler ki o zamana kadar duruma kayıtsız kalan Amerika Birleşik Devletleri bile bir kimyasal gaz kapasitesi oluşturmak zorunda kaldı. Gazın kimyasal adı diklorodietil sülfit, halk arasında bilinen adı ise hardal gazıydı. Almanlar hardal gazını ilk olarak 17 Temmuz 1917 akşamı yine İpres'te İngilizlere karşı düzenledikleri topçu bombardımanında kullandılar. Hardal gazını soluyan İngiliz askerleri ilk başlarda hapşırmadan öte bir şey hissetmediler. Sadece büyük bir hapşırık krizi yaşıyorlardı. Askerlerin birçoğu hapşırmak için maskelerini çıkarıyorlardı. Hatta bazıları maskelerini bir köşeye atmak zorunda kaldılar. Fakat durum daha da kötüleşiyordu. Dakikalar sonra kusmaya başladılar. Kısa bir süre içerisinde derileri kızarmaya ve su toplamaya başladı. Daha sonra da göz kapakları iltihaplandı ve şişerek gözleri kapandı. Kör bir şekilde cepheden uzaklaşıp en yakın sahra hastanesine gitmek zorunda kaldılar. Takip eden 3 hafta içerisinde 14 bin asker bu acı vakayı tecrübe etti. Yüksek konsantrasyonda hardal gibi kokan gaz yine öldürücü olan düşük konsantrasyonunda neredeyse kokusuzdu. Gaz savaş alanında günler, hatta haftalarca kaldı. Yalnızca gaz maskesinin artık bir koruyuculuğu yoktu. Hardal lastik ve deriden rahatlıkla geçiyordu. Birçok kat kıyafet bile giyilse askerin içerisine işleyebiliyordu. Bunlar Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan gazların sadece başlıcalarıydı Alex. Bunların dışında Fransızların ve İngilizlerin de ürettiği sayısız kombinasyon ve zehirli gaz bileşimi vardı.
Saz, bu gazı üreten bir bilim adamı nasıl yaşamaya devam edebilir? Nereye gitse o vicdan azabı kendisiyle gelir.
Roosevelt, bu gazları üreten bilim adamlarının psikolojileri zaten tartışma konusudur Alex. Alman bilim adamı Fritz Haber'ın çocukluk aşkı ve eşi Clara Immer var, Haber'in zehirli gaz üretmesinin barbarlık olduğunu düşünüp eşinden bu işi bırakmasını isteyince Fritz Haber eşine şu cevabı vermişti. Bir bilim adamı barış zamanında tüm dünyaya, savaş zamanında ise yalnızca ülkesine aittir. Bunun üzerine zehirli gaz üretmeye devam eden Haber, Doğu blokunda ciddi bir gaz saldırısı yönetti. Doktor Clara Immer var, Haber ise aynı gece çocuğunu ardında bırakarak intihar etti. 21 milyon savaş vakasının oluştuğu Birinci Dünya Savaşı'nın 1 milyona yakını gaz vakasıydı. En az 30 bin kişi gaz sebebiyle öldü, psikolojik vaka sayısı ise ölçülemez boyuttaydı. Gaz askerleri ve sivilleri savunmasız ve çaresiz bırakıyor, daha önce karşılaşmadıkları bir duruma çözüm üretmek zorunda bırakıyordu.
Sas, gerçekten inanılmaz.
Roosevelt, Alex, biliyorsun ki bu gazları Almanlardan sonra İtilaf devletleri de geliştirip Almanlara karşı kullanmaya başladı. Ve İpres'teki hardal gazı saldırılarından dolayı geçici körlük yaşayan bir kişi vardı ki tüm bunların intikamını almaya o zamanlardan yemin etmişti. Kimdi o biliyor musun? Şu anda tüm dünyaya kafa tutan Adolf Hitler. Bugün o adam Almanya'nın başında. Çeşitli kimyasal gazlar üretebilen, bilim ve tekniğe sahip bir ülke için savaşırken kimyasal gaz mağduru olmuş bir adam, atom bombası ile diğerlerini mağdur etmekten çekinmeyecektir. İşte bu yüzden bahsettiğin konu benim için çok önemli. Amerika bilim konusunda çok gelişiyor Alex. Birinci Dünya Savaşı fiziğin değerinin, teknolojinin, özellikle de askeri teknolojinin gelişiminin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Amerika'da yaklaşık 800 fizikçi varken 1932 yılına gelindiğinde ise bu sayı bir anda 2500'e çıktı. Şu anda ise Avrupa'nın parmakla gösterilen bilim adamları geçmişlerini Amerika'ya getirerek geleceklerini burada kurmaya karar verdiler. Onların da getirdiği tecrübeler ve bilgilerle artık daha da güçlüyüz. Bu avantajı kullanın Sals, Adolf Hitler'in önüne ancak biz geçebiliriz.
Birinci kitabın sonu. Heyecan hesaplaşma kitabıyla kaldığı yerden devam edecek.
Kitabın sonu. 22 Ocak 2019. Sayfa 340.
Devamı hesaplaşma kitabında.